Ayrım 10. Sayfa 76. Helen, dudaklarını sımsıkı kısmış, kendi odasında oturmaktaydı. Yüzündeki dilsiz direnç bir an silinip gidecek gibi olduysa da sonradan daha belirginleşti. Hilda'nın odasından yükselen haykırışlar etkisini yitirdi. Genç uşak sessizce odaya süzüldü. "Pancurları kapayım mı Missy?" "Yok Joey, komşulardan çok uzaktayız nasılsa. Kimsecikler duymaz." Bert Monroe, Noel Kanyonu'na taşınan yeni komşuları kütükten eve götüren otomobilin yoldan geçtiğini gördü. "Bir kadının tek başına yeni bir yaşam kurması kolay değildir," dedi. "Uzanıp bir baksam bari, bir eksikleri noksanlıkları var mı?" "Bu da bahanesi, yoksa merakından çatlıyorsun da ondan," diye karısı takıldı. "Eh, ne yapalım, madem ki sen böyle düşünüyorsun, ben de gitmem." "Aman, şaka ediyordum canım. Aslında iyi komşuluk etmiş olursun gidersen. Daha sonra ben de Bayan Whiteside'ı alıp hoş geldine giderim. İşi yollu olunca yapmış oluruz. Ama sen şimdiden git bak bakalım. Yardım filan istiyorlar mı?" Bert Monroe, Noel Kanyonu'nun dibinden şırıldayarak akan güzel çay boyunca tırmanmaya başladı. "İşlenecek toprak değilse de oturmak için güzel bir yer doğrusu," diye içinden geçiriyordu. "Ben de böyle bir yerde oturabilirdim. Sal sefa sürmecesine. Savaş bitimi anlaşma tam o sırada yapılmasaydı." Sonra savaşın biraz daha uzamasını istemiş olmaktan ötürü utanç duydu. Kütükten evle arasında daha çeyrek kilometreden fazla bir yol varken Hilda'nın çığlıkları kulağına geldi. Bert Monroe, "Anasını sattığım bu da nesi?" dedi. "Birini boğazlıyorlar sanırım." Ne olup bittiğini görebilmek için adımlarını sıklaştırdı. Hilda'nın parmaklıkla örülü penceresi sokak kapısının önündeki düzlüğe çıkan bir yola bakıyordu. Bert, kızın parmaklıklara yapışmış, gözlerinin korku ve öfkeden kudurmuş olduğunu gördü. "Merhaba," dedi. "Ne oluyor kuzum? Neden kapadılar seni?" Hilda'nın gözleri kısıldı. "Aç bırakıyorlar beni. Öleyim istiyorlar." "Saçmalama," dedi Bert. "Neden istesinlermiş senin ölmeni?" "Neden olacak? Servetim yüzünden. Ben ölmeden paramı ele geçiremezler ki." "Ama yavrum, daha küçücük bir kızsın sen." Hilda, "Hiç de değil," diye dudağını sarkıttı. "Kocaman yetişkin bir kadınım. Beni aç susuz bırakıyorlar, dayak atıyorlar. O yüzden küçük gösteriyorum." Bert'ün yüzüne bir öfke bulutu inmişti. "Ben şimdi bakarım bu işin gereğine."
"Sakın ha, onlara söyleme. Sen beni buradan kurtar yeter. O zaman servetime kavuşurum. Sonra da seninle evleniriz."
Ancak o zaman Bert gerçek durumun ne olduğunu sezmeye başladı.
"Korkma, ben seni kurtarırım," diye kızı avuttu. "Sen hele biraz sabret. Ben senin buradan kaçmana yardım ederim." Yolu dönüp evin önüne dolandı. Kapıya vurdu. Bir dakika sonra kapı azıcık aralandı. Genç uşağın donuk, gülmez gözleri dışarı baktı. "Evin hanımını görebilir miyim?" diye Bert sordu. Çocuk, "Yok," dedi, kapıyı kapadı. Bert önce böyle ters geri çevrilmenin utancıyla kızardı. Sonra kapıya kızgın kızgın yeniden vurdu. "Evin hanımını görmem zorunlu, anladın mı? Yukarıda kapalı duran kız çocuğuyla ilgili olarak." "Hanım çok hasta. Ben çok üzgün," diyerek genç uşak kapıyı gene kapadı. Bu kez Bert, içerideki sürmenin de kapatıldığını duydu. Uzun, kızgın adımlarla oradan uzaklaşırken, "Bizim hanıma söyleyeyim de sakın hoş geldine falan gelmesinler," diye düşünüyordu. Akıl hastası bir çocuk, terbiyesiz bir uşak, canları cehenneme be, ne halleri varsa görsünler. Helen yatak odasından seslendi. "Ne var Joey?"
"Bir adam geldi, söyledi sizi görmek, ben söyledim siz hasta."
"Çok güzel, kimin nesiymiş bu adam, neden görmek istiyormuş beni söyledi mi?"
"Kimmiş bilmem. Dedi sizi görmek Miss Hilda için."
O saat Helen uşağın tepesine dikilmişti. Yüzü öfkeden allak bullaktı.
"Ne istiyormuş, kimmiş ki?"
"Ben bilmem Missy."
"Geri çevirdin ha?"
"Bildiğine gider oldun Joey."
"Hadi çekil buradan."
Helen oturduğu koltuğun arkasına yaslanarak gözlerini elleriyle örttü. Joey, "Peki Missy," diyerek ağır ağır kapıya doğru döndü.
"Ah Joey, gel buraya gel."
Joey hanımının koltuğunun yanında o koygun gözlerinin önünde durdu.
"Bağışla beni Joey. Ne dediğimi bilmiyorum. İyi ettin adamı geri çevirmekle. Beni bırakmayacaksın değil mi?
Evet misi?
Helen ayağa kalktı. Ne yapacağını bilmezcesine pencereye yürüdü. Bugün bana ne oluyor anlayamıyorum. Miss Hilda'nın bir şeysi yok ya.
Yok, Miss Hilda şimdi sakin.
Peki öyleyse. Oturma salonunun şöminesinde ateş yak olmaz mı? Sonra da onu al getir.
Yeni evin oturma salonunun planını hazırlarken Helen, kocası için bir tür anıt yaratmıştı. Odayı elinden geldiğince bir av köşküne benzetmişti. Duvar kaplamalarıyla tavan atkıları kızıl çam hatasından yapılmıştı. Çeşitli türden geyik başları duvarlardan düzenli aralıklarla meraklı burunlarını uzatmış duruyorlardı. Odanın bir yanını taştan yapılma koca bir şömine kaplamıştı. Üstünde Hubert'ın bir zamanlar tanrı bilir nereden bulup getirdiği yırtık pırtık bir Fransız bayrağı asılmaktaydı. Cam kapılı kilitli bir vitrin içinde Hubert'ın bütün tüfekleri dayanaklar üzerinde sıralanmıştı. Helen gelip oturabileceği böyle bir odası bulunduğu sürece kocasını tam anlamıyla yitirmiş sayılmayacağını düşünürdü. Rus tepesindeki evin oturma salonunda çok hoşuna giden bir düş kurma adeti edinmişti ki onu burada, bu yeni evde de sürdürebilmeyi istiyordu. Bu düşün gerçekleştirilebilmesi ayin gibi bir şeydi. Helen ateşin başına oturup ellerini kucağında devşirir, sonra duvardaki geyik başlarının her birine uzun uzun bakarak herkes. Hubert buna elleriyle dokunmuştu diye mırıldanırdı. En sonunda düş gerçekleşir, Helen kocasını karşısında görür gibi olurdu. Kocasının ellerinin biçimini, kalçalarının darlığını, o uzun, düzgün bacaklarını gözünde canlandırırdı. Bir süre sonra da onun nasıl konuştuğunu, hangi geceleri vurguladığını, heyecanlandığı zamanlarda yüzünün nasıl kızarıp ışıldadığını anımsardı. Konuklarına hayvan kafalarını teker teker gösterdiğini görürdü yeniden. Her kafanın önünde Hubert topukları üstünde yaylanıp ellerini arkasında kilitleyerek hayvanı nasıl vurduğunu en küçük ayrıntılarıyla anlatırdı. Ay ışığı elverişli değildi. Hiçbir yerde ne bir çırtırtı ne de bir kımıltı. Fred rehberimizdi. O gece zırnık vuramayacağımızı söylüyordu. O sabah kahvaltılık salamımızı bittiği anlamındadır. Gene de içimde bir sabırsızlık vardı. Dışarı çıkıp şöyle bir çevremize bakmak gerektiğini düşünüyordum. Helen onun sesini duyar gibi oluyordu. Anlattığı anlamsız, ahmakça öyküler herkes mutlaka şu biçimde sona ererdi. İyice uzaktaydı. Soldan da yaman bir yel esiyordu ha. Ama ben nişanımı aldım. Ne çıkarsa bahtına diye geçirdim içimden. Bir de ne bakayım? Tam isabet almamış mıyım? Düpedüz şans işte. Başka bir şeycik değil. Hubert, dinleyenlerin bunun düpedüz şans olduğuna inanmalarını istemezdi. Bu, onun bir amatör sporcu olarak gösterdiği incelik, alçakgönüllülüktü. Helen, sporcuların yaptıkları spor dostu olduklarını söylemeye neden izinleri yoktu ki, diye düşündüğünü hatırlıyordu. Her neyse, Helen'in kurduğu düş bu yolu gerçekleşirdi işte. Helen, kocasının anısını yücelttikçe yüceltir, sonunda salonu büyük bir avcının yaşam gücüyle, coşkusuyla doldururdu. Sonra düşü bütünleyip bitirdikten sonra da parçalayıp tuzla buz ederdi. O gün kapı zili bambaşka, üzgün bir sesle çınlamıştı sanki. Helen kendisine kazayı haber vermeye gelen adamların yüzlerini görür gibi oluyordu. Üzgün, utanmış. Düş her zaman ölüyü sokak kapısının merdiveninden yukarı taşıdıkları sırada sona eriyordu. Gözlerini kör eden bir keder dalgası göğsünü dolduruyor ve Helen koltuğuna yığılıp kalıyordu. İşte bu yoldan Helen kocasını sağ tutuyor, onun anısıyla görüntüsünün silikleşip gitmesine inatla karşı koyuyordu. Topu topu 3 ay evli kaldıklarını söylüyordu kendi kendine. 3 aycık, umutsuz bir karamsarlık duygusunun benliğini sarmasına boyun eğiyordu. Dahası Helen bu duyguyu kendisinin körüklediğini de bilmez değildi. Ama Hubert'ın hakkı olarak görüyordu bunu. Hubert'ın anısına adanan bir ayin. Helen boynu büküklük duygusuna karşı koyması gerektiğini biliyordu. Ne var ki kaçarak değil. Yeni evinde geçireceği ilk geceyi iple çekmişti Helen. Ocakta alev alev yanan kütüklerin, hayvan kafalarının cam gözlerinde yansıyan pırıltıları arasında eski düşünü yeni evine buyur etmeyi düşünüyordu. Joey gene içeri girdi. Ateş yandı Missy. Ben çayırayım şimdi Miss Hilda. Helen pencereden dışarı bir göz attı. Alacakaranlık tepelerden aşağı doğru akmaktaydı.
Birkaç yarasa daha şimdiden dışarıda ürkek halkalar çevirmeye başlamışlardı bile. Kanyon dibindeki çaya inen bıldırcınlar birbirlerine sesleniyor, vadinin daha ötelerinden ahırlarına dönen ineklerin böğürtüleri geliyordu. Helen içinde bir değişimin oluştuğunu duyumsadı. Yüreği yepyeni bir dinginlik, bir huzurla dolmaktaydı. Yıllardır yakasını bırakmayan acıklı olaylardan, dertlerden kurtulup uzaklaşmaktaydı sanki. Kollarını arkaya doğru açıp uzaltarak gerindi. Rahat rahat iç geçirdi. Joey hala kapıda beklemekteydi. ''Ne var?'' dedi Helen. ''Misilda mı?'' ''Yok, getirme daha. Yemek birazdan hazır olur. Misilda yemeğe gelmek istemezse de zarar yok. Ben onu sonradan gider görürüm.'' Hilda'yı görmek istemiyordu. Hilda gelirse içindeki bu yeni tatlı huzur bozulacaktı. Helen, alacakaranlığın şu garip aydınlığında oturmak, uykudan önce fundalıklardan çaya, su içmeye inen bıldırcınların birbirlerine seslenişlerini doya doya dinlemek istiyordu. Helen biraz sonra omzuna ipek bir şal atarak bahçeye çıktı. Huzur, tepelerden aşağı kayarak onu kucakladı sanki. Çiçek yataklarının birinde ak kuyruklu boz bir tavşancık gördü. Tavşanı görmek için kıvançla titretti. Tavşan bir an başını döndürüp ona baktı. Sonra gene taze filizleri gevelemeye daldı. Helen birden durup dururken çocuksu bir mutluluğa boğuldu. Tatlı, heyecanlı bir şeyler olacaktı. Büyük bir sevinç onun yolunu gözlemekteydi. Bu damdan düşme mutluluğun etkisiyle Helen tavşana seslendi. ''Yemene bak sen, kuruyan çiçeklerin hepsi senin olsun. Yarın da senin için lahana ektirtirim. Hoşuna gider bu değil mi? Pofuduk kardeş. Sahi, pofuduk adına gerçekten pofuduk mu diyorlar senin? Saçmalıyorum, bütün tavşanlara pofuduk kardeş denir ya. Her neyse pofuduk kardeş, uzun yıllardır hiçbir şeyi şöyle dört gözle beklediğim olmadı. Komik değil mi? Acıklı mı yoksa? Ama şimdi dört gözle beklediğim bir şeyler var. Bu bekleyişin heyecanından, sevincinden ölebilirim. De beklediğim şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Ne aptallık değil mi tavşan kardeş? Oradan uzaklaşırken tavşana el salladı. Ben senin yerinde olsam çiçekleri yerdim. Onlar daha lezzetlidir sanırım. Suyun söylediği türkü Helen'i yoldan aşağı, çay başına doğru çekti. Çaya yaklaştığında bir bıldırcın sürüsü telaştan kekelercesine çağrışarak çalıların arasına kaçıştılar. Onların rahatını bozduğu için Helen kendi kendinden utandı. ''Geri gelin!'' diye seslendi. ''Size vuracak değilim. Deminki tavşan rahatsız olmadı benden. Zaten istesem de vuramam ki sizi.'' Aklında birden Hubert'ın ona tüfek atmasını öğretmek istediği gün geldi. Hubert, dinsel bir ayin kutlar gibi bir ciddilikle göstermişti ona silahın nasıl tutulacağını, iki gözü açık olarak nasıl nişan alınacağını. ''Şimdi havaya bir kutu fırlatacağım.'' demişti. ''Duran bir hedefe nişan almanı dünyada istemem. Hiçbir zaman. Durmakta olan bir kuşu vuran avcıya avcı denmez.'' Havaya fırlatılan konserve kutusuna delicesine ateş edip durmaktan Helen'in omzu tutulmuştu. Eve dönerlerken arabada kocası onun omzunu okşayarak ''Bıldırcın vuracak ustalığı kazanman için çok zaman ister.'' demişti. ''Ama kısa bir süre sonra tavşan vuracak duruma gelebilirsin.'' Derken Helen, kocasının avdan getirdiği bıldırcın kayışlarını düşündü, uçlarındaki salkım salkım bıldırcınlarla. ''Kayışlardan koptukları zaman yenecek kıvama gelmişler demektir.'' derdi Hubert tüm ciddiliğiyle. Birdenbire Helen artık Hubert'ı düşünmek istemediğini algıladı. Hubert'ın anısını tazelemek içindeki tatlı rahatlığı bozar gibi olmuştu. Karanlık basmak üzereydi. Gece havasında ada çaylarının tatlı kokusu vardı. Mutfakta aşçının yeni aldıkları inek çıngırağını çalarak yemeği haber verdiğini duydu. Hafifçe ürpererek şalına sıkıca sarındı, içeri girdi. Yemek odasında kızını karşısında buldu. Birkaç saat öncesinin bütün öfke izleri Hilda'nın yüzünden silinmişti. Küçük kız mutlu görünüyordu. İyi işler başarmış gibi de bir hali vardı. Helen, ''Canım benim, iyisin artık değil mi?'' diye sordu. ''Çok iyiyim.'' Helen masanın çevresini dolanarak kızını alnından öptü. Bir an Hilda'yı kemiklerini kırarcasına kollarında sıktı. ''Buraların nasıl güzel olduğunu hele bir gör bak. Nasıl seveceksin? Biliyorum bunu.'' Hilda ses çıkarmadı ama gözlerinde bir sinsilik belirmişti. Helen kendi yerine geçerken ''Seveceksin değil mi bir tanem?'' diye direndi. Hilda gizemlerle doluydu. Kim bilir, belki severim. Belki sevmemin gereği bile kalmaz. Ne demek o öyle canımın içi? Belki de çok kalmam buralarda. Çok kalmaz mısın? Helen kızından yana bir göz attı. Besbelli Hilda bir sır saklamaya çalışıyordu ama bu sır baskı altında tutulamayacak kadar kaygan bir şeye benziyordu. Bir de bakarsın evden kaçıp evlenmişim. Helen ardına yaslanarak gülümsedi. Anladım. Neden olmasın? Ama bence birkaç yıl beklesen daha iyi ederdin. Bu keski kim şekerim? Gene o prens mi hani? Yok, prens değil. Yoksul bir adam ama ben onu çok seveceğim. Bütün tasarılarımızı bugün kurduk. Beni almaya gelecektir sanıyorum. Helen'in belleğinde bir şey kıpırdadı. Bugün kapıya gelen adam mı yoksa? Hilda yerinden uğrayarak, ''Başka bir şey söylemeyeceğim sana.'' dedi. ''Sormaya da hakkın yok. Hele biraz daha bekle. Bak görürsün nasıl göstereceğim sana. Bu pis evde oturmayacağım işte.'' Koşarak yatak odasına kapandı. Kapıyı da arkasından çat diye kapadı. Helen çıngırağı çalarak genç uşağı çağırdı. ''Joey, bugün kapıya gelen adam ne dedi sana?'' ''Sizi görmek gerek.'' dedi. ''Yukarıda kapalı olan kızla ilgili.'' dedi. ''Peki nasıl bir adam bu, kaç yaşlarında?'' ''Yaşlı değil misi? Belki 50 yaşında.'' Helen içini çekti. Hilda'nın aklından uydurup anlattığı masallardan biri daha. Ama bu masallar Hilda için öylesine sahiciydiler ki. Zavallıcık. Helen yemeğini ağır ağır yedi. Sonra büyük salondaki ateşin başında oturarak nar gibi kızarmış kütükleri dalgın dalgın eşelemeye girişti. Bütün ışıkları söndürmüştü. Ateş duvardaki hayvan kafalarının cam gözlerinden yansıdıkça Helen'in eski alışkanlıkları da canlanmaya başladı. Gözünün önünde Hubert'ın elleri belirdi gene. Kalçaları nasıl da daracık, bacakları nasıl sırım gibiydi Hubert'ın. Derken Helen her şeyi fark etti. Kendisi aklından çıkardığı zaman Hubert'ın elleri yok oluyordu. Helen kocasının anısını yeniden yaratıp yaşatamıyordu artık. Hubert yok olmuştu. Yıllardır ilk olarak Helen ellerini yüzüne kapadı. Ağlamaya başladı. Çünkü demin duyduğu huzur, o coşkun bekleyiş heyecanı geri gelmişti. Gözlerini kurutarak odada ağır ağır dolaşmaya koyuldu. Duvardaki kafalara bir yabancının umursamaz gözleriyle bakaraktan her birinin nasıl öldüğünü bilen kendisi değilmiş gibi. Odanın görünümü de, havası da değişmişti sanki. Helen yeni takılan mandalları kurcaladı. Geniş pencereleri dışarıdaki geceye doğru açtı. Gece rüzgarı da bir iç çekişiyle içeri dolarak kadının omzuna kendi huzurunu pelerin gibi sardı. Helen pencereden sarkıp dışarıya kulak verdi. Bahçeden, bahçenin gerisindeki tepelerden ne de çeşitli sesler yükseliyordu ufak ufak. ''Yaşamla kaynaşıyor her yer.'' diye düşündü Helen. ''Yaşamla dolup taşıyor.'' Evin öbür yanından gelen bir kemirme sesi neden sonra kulağına çalındı. Kunduzlar belki de, ağaçlardan birini kemiren bir kunduz. Temelleri kemiren bir kirpi de olabilir. Böyle bir şey duydumdu. Buralarda kirpi de yok ya. Ses evin içinde titreşimler yapıyordu. Helen, kütükleri kemiren bir şey olmalı diye düşünürken bir çatırtı oldu. Ses de kesilmişti şimdi. Helen içine bir kurt düşürerek pencereden çekildi. Hızlı adımlarla koridordan geçti. Hilda'nın oda kapısının önünde durdu. Elini kapının üstündeki sağlam sürgüye uzatarak ''Bir şeyin yok ya kızım!'' diye seslendi. Yanıt çıkmadı. Helen sürgüyü sessizce çekerek içeri daldı. Meşe parmaklıklardan biri kırılmış, Hilda kaçmıştı. Helen bir an pencereye başında taş kesilmiş gibi durarak özlem, üzgü dolu gözlerle dışarıdaki gümüşü geceye baktı. Derken yüzü perde perde soldu. Dudakları o eski dirençle kısıldı. Kurgulu bir makinenin adımlarıyla salona döndü. Bir sandalyenin üstüne çıkarak vitrinin kilidini açtı. İçeriden bir tüfek çıkarıp aldı. Adli tabibin odasında Doktor Phillips, Helen Van Deventer'in yanına oturuyordu. Çocuğun doktoru sıfatıyla zaten gelmek zorundaydı ya, Helen'e destek olabileceğini, onun korkusunu yatıştırabileceğini de düşünmüştü. Ne var ki Helen hiç de korkmuşa benzemiyordu. Sert, neredeyse yırtıcı bir yasa bürünmüştü. Denizin nice gelgit dalgalarından arta kalmış bir taş kadar dayanıklı görünüyordu. Adli tabip, ''Demek bekliyordunuz böyle bir şeyi?'' diye sordu. böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyordunuz.
Doktor Phillips, Helen'den yana tedirgin bir bakış fırlattı. Boğazını açmak için hafifçe öksürdü.
Çocukluğundan beri hep ben baktım ona. Bu tür hastalar, durumlara, olaylara göre kendi canına da kıyabilirdi. Bir başkasının canına da. Bir yandan sessiz sedasız yaşayıp gidebilirdi de. Tek bir şiddet eylemine girişmeksizin ömrünü doldurabilirdi. Önceden kestiremezdik, anlıyorsunuz ya. Adliye doktoru bir takım kağıtları imzalamaktaydı. Korkunç bir yol seçmiş bu iş için. Kızın akıl hastası olduğu belli. Bu yüzden amacının ne olduğunu incelemenin hiç gereği yok. En ufak bir şey amaç yaratmış olabilir onun için. En ufak bir bahane. Gene de çok korkunç bir yol seçmiş doğrusu. Kendisi bunu bilemez elbet. Kafası derenin içinde, tüfek yanı başında. İntihar kararı alınsın diye salık vereceğim. Sizin yanınızda böyle konuşmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm Bayan Van Deventer. Onu orada bulduğunuz zaman kim bilir nasıl şok geçirmiştiniz zaten.
Doktor, Helen'in adliye merdiveninden inmesine yardım etti. ''Bakma öyle Helen'' dedi bağırırcasına. ''İdam edilmeye gidiyormuşsun gibi bir bakışın var. Böylesi daha iyi oldu, inan bana. Bu kadar acı çekmen gerekmez.''
Helen ona bakmadı.
''Biliyorum artık'' dedi yumuşak bir sesle. ''Hayatım benden ne beklediğini öğrendim artık. Eskiden beri sezinlediğim şeyi kesinlikle biliyorum şimdi.'' Ama buna katlanacak güçteyim ben doktor. Siz benim için hiç tasa etmeyin.
Ayrım 10 sonu. Sayfa 88. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Joey. J-O-E. Fred. F-R-E-D.